Ayrım 26, sayfa 244. Alt başlık 3. Sermaye kaçışının hızlanması. 19-22 Şubat krizi ve IMF ile 18. Stand-by Anlaşması. İ1. Dornbusch bir makalesinde Türkiye örneğini vererek, Dornbusch'un kastettiği Bayındır Bank'ın Roman ortaklığıdır. Türkiye'de pek önemsenmeyen bu olay, anlaşılan yabancı alacakları çok etkilemişti. Nedeni, olayın bankadan bavulla para kaçıran birinin yakalanmasıyla başlamasıydı. Güvenin sarsılmasıydı. Şöyle diyordu, Şubat-Mart 2001. Eğer bankacılık sistemi kısa dönemli fonlanıyorsa, kriz hızla ilerler. Aralık 2000 Türkiye krizi mükemmel bir örnektir. Çok sayıda kötü bankanın bulunduğu bir ortamda, kredilerdeki bir geri çekilme, bankacılık krizini başlattı. Kötü bir Türk bankasının Roman Yan kuruluşunun batması ile birkaç gün içinde durum para krizine dönüştü. Nitekim Ocak ayında gecelik faizlerin interbank piyasasında ortalama %42'ye düşmesiyle birlikte dış kredilerin kesilmesi üzerine Şubat ayı Türkiye'den sermaye kaçışına o boyutta inme verdi ki IMF desteğiyle Kasım krizinde tutulabilen dolar kurunu tutmak imkansızlaştı. Şubat ayında cari işlemler bilançosu açığı 100 milyon doların altına inmişti. Ne var ki portföy yatırımları net 2,5 milyar dolarlık çıkış, toplam sermaye hareketleri 2,7 milyar dolarlık çıkış gösteriyordu. Net hata ve noksan kalemi ise 1,3 milyarlık kayıt dışı çıkış veriyordu. Yani bir ay içinde 4 milyar dolar çıkış oluyordu. Şubat'ta interbank piyasasında gecelik ortalama faiz %436, kriz sırasında en yüksek %4019 kadardı. Buna rağmen Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri Ocak başından Mart başına 3,5 milyar dolar azalmıştı. Halk katında dolarizasyon da tam gaz hızla gidiyordu. Bu arada TL dolar fiyatı durmadan çıkıyor. 2001 Ocak ayında 678,7 bin iken Şubat'ta 905,5 bine, Mart'ta 1,1 milyona tırmanıyordu. IMKB 100 endeksi ise Ocak'taki 10.685 seviyesinden 8.023'e inmişti. Yani mali piyasalar tam anlamıyla çöküyorlardı. TMSF'ye devredilen banka sayısı da artmayı sürdürüyordu. Çöküşün gerisinde sermaye kaçışı, onun gerisinde ise güven yitimi yatıyordu. IMF programının hataları, bankalardaki çöküşle ve politika hatalarıyla birlikte Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. İ2. Kriz çeşitli yollardan reel ekonomiye intikal etti. Gayri safi milli hasıla yılın ilk çeyreğinde %4,5, ikinci çeyrekte %11,8 daraldı. Protesto edilen senetlerin dolar üzerinden değeri %50'den fazla artmış, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı %70'e düşmüş ve üretim endeksi 1997 eşittir 100 iken 88,6'ya inmişti. Yılın ilk 5 ayında kapanan firma sayısı ATO verilerine göre 15 bini, TESK verilerine göre 52,8 bini aşıyordu. Anadolu Kaplanı diye anılan sanayileşmiş Anadolu illerindeki Milliyet gazetesinin yürüttüğü araştırma, ürkütücü bir üretim daralması, işsizlik ve yoksullaşma tablosu ortaya koydu. KOBİ'ler, Anadolu Kaplanları çöküyordu. Gayri safi yurt içi hasılada özel tüketim harcamalarındaki gerileme ilk çeyrekte %3,3, ikinci çeyrekteki daralma ise tam %11,5 oldu. Yatırımlardaki çöküşü hepsinin ötesindeydi. Gayri safi sabit sermaye oluşumu, gayri safi yurt içi hasılada birinci ve ikinci çeyreklerde sırasıyla %11,8 ve %32,1 oranında daralma gösterdi. Dayanıklı tüketim mallarındaki düşüşler inanılmaz boyutlara varmıştı. Yılın ilk 8 ayındaki buzdolabı ve televizyon satışları %12 düşerken diğerlerinde düşüş oranı %83'e kadar çıkmıştı. İşsizlik artarken reel ücretlerin hızla düşmesi satın alma gücünü geniş kesimde tabana vurdurmuştu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı 1,8 milyonu bulmuştu. Bunun önemli bölümü vasıflı elemanlardı. İmalat sanayinde dolar üzerinden birim ücretler kriz öncesinin 3'te 2'sine inmişti. Çalışanların önemli %40-50 gibi bir oranı kayıt dışı olduğu için İşsizlerin gerçekte ne rakamlara vardığı tabii tam bilinemez. Hele kayıt dışılığın yaygın olduğu KOBİ'ler çökerken ISO verileri küçük ölçekli işletmelerde işten çıkarılanların sayısının çalışanların %20'sine, orta ölçekli işletmelerde %10'una vardığını gösterdi. İşsizler ülkenin en kalabalık ordusu olurken dış dünyada iyi bir iş bulma olasılığı olan eğitilmiş kişiler yabancı konsoloslukların, başta Kanada ve Avustralya, önünde kuyruklar oluşturuyordu. Ne var ki 2001 dünya ekonomisinde de pek parlak bir yıl değildi. Türkiye ile birlikte birçok yükselen pazar ülkeleri de çöküşteydi. Benzer olayları yaşıyordu. Kısacası mali piyasalardaki çöküş ve bankalardaki bataklara koşut biçimde üretim de tüketim de çöküyor, işsizlik ise doruklara tırmanıyordu. İ3. İşte 18. Stanbay Anlaşması bu mali kargaşa içinde daralma sürecinde yürürlüğe girdi. Türkiye'nin bu krizler boyunca IMF'de aldığı toplam borç tutarı 23 milyar dolar gibi IMF'deki kotasını kat kat aşan bir tutara vardı. Ancak bunun karşılığında IMF talepleri de o ölçüde yeni Stanbay Anlaşması'nda ağırlaştı. Hükümet bir de borcu geri ödeme planında bir yıllık erteleme aldı. Ödeme 2005-2007 arasındaki 3 yıla sarktı. Bu kitap dizgideyken 2005 başında IMF ile yeni bir anlaşma yapılarak 10 milyar dolar tutarında ek kredi için anlaşıldı. Borcun tamamının ödenmesi 2008 sonuna kaldı. Bu dönemde IMF kredilerinin %20'den fazlasını kullanan Türkiye'nin son anlaşma karşılığında hangi tavizleri verdiği bu sırada henüz kamuoyuna intikal etmemişti. 17. Standby'daki uygulama 2001 krizinde bütün hedefleriyle çökmüştü. Maliyet enflasyonu TEFE'de 10 puan artışla %61.6'ya varırken satın alma gücündeki şiddetli düşüş TÜFE'nin bir yıl öncesiyle aynı kalmasını sağladı. Gayri safi milli hasıla %5 yerine gerçi 2000'de %6.1 oranında büyümüştü ama gayri safi milli haslanın %4.5'ine varan cari işlemler bilançosu açığı fırlayan kısa vadeli ve toplam dış borçlarda Şubat 2001 krizindeki çöküşü hazırlamıştı. Krizin patlaması üzerine hükümet Dünya Bankası üst düzey yöneticilerinden ünlü Türkiye kökenli bir iktisatçı Kemal Derviş'i Türkiye'ye davet etti. Ekonomiye ilişkin yönetimin başına getirdi. Krizi izleyerek yapılan ilk iş kur çapasının terk edilmesi oldu. Kur serbest dalgalanmaya bırakıldı. Ekonominin 3 aşamalı bir program çerçevesinde istikrara kavuşması bekleniyordu. İlk aşamada mali piyasaların istikrara kavuşması sağlanacak, IMF ile imzalanacak yeni standby anlaşmasıyla konulacak hedeflere uyulacak, yapısal reformlar gerçekleştirilecekti. Kur çapasının kaldırılması aynı zamanda hükümete para politikasında bir ölçüde serbest davranma imkanı getiriyordu. 18. standby anlaşmasının döviz kuru çapasını terk etmesi dışında makroekonomik önlemler düzeyinde getirdikleri daha öncekilerden pek farklı değildi. Sadece devlet bütçesinin birincil fazlasının faiz ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan fazla, gayri safi milli haslanın mutlaka %6.5'ini tutturmasının vurgulanması, bütün kamu harcamalarının ve gelirlerinin bu hedefe kilitlenecek bir yapıya sokulması makroekonomik önlemlerin en çarpıcı ve etkileyici yönü oldu. 17. Standby Anlaşması'ndaki kur çapası Dornbusch'un dediğini haklı çıkarmıştı. Döviz kuru çizgisinden saptığı takdirde cari işlem açığının büyümesi programın uzun vadeli bir çözüm sunamayacağını gösterir. Çünkü program kendi kendini düzeltme yeteneğinden yoksundur. İ4. 18. Standby'ın yapısal reformlar diye getirdikleri ise bu programdaki desteğinden ve ülkenin içinde bulunduğu sıkışıklıktan yararlanarak dayatabileceği koşulları doruklara taşıdı. 14 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerinde güçlü ekonomiye geçiş programı başlığıyla açıklanan yapısal reform programı işte tam bu nitelikleri taşıyordu. Türkiye için alternatifsiz çözüm diye sunulan bu programın gereklerinin 15 günde TBMM tarafından çıkarılacak 15 yasada toplanması ise dayatmanın derecesini ortaya koydu. Bu dayatma TBMM'nin yasama, çıkaracağı yasaları tartışma, gerekirse reddetme iradesini yok ediyordu. Dış alacakların Türkiye'den istekleri ulusal iradenin yerini alıyordu. Yeni programın önemli bir boyutu tarım politikaları ile ilgiliydi. Devletin tarım girdilerine, kimyasal gübre, sulama ücreti ve benzeri gibi ve kredi faizlerine verdiği mali destekler tümüyle kaldırılacaktı. tekel ve şeker fabrikaları gibi aynı zamanda üreticiye destek olan kurumlar, Ziraat Bankası, TSKB ve benzeri diğer destek kurumlarının tümü özelleştirilecekti. Özetle devlet üretimi desteklemek üzere girdi ve ürün fiyatlarına yaptığı destekleri kaldıracak, ithalatı tarım ürünlerinde başta buğday önemli ölçüde serbestleştirecekti. Bunların yerine doğrudan gelir desteği diye toprak tapusuna bağlı dönüm başına bir mali katkı yapacaktı. İkinci koşul, büyük boylu, henüz özelleştirilmemiş bütün kitlerin TÜPRAŞ'tan THY'ye özelleştirilmesiydi. Devlet ekonominin her alanını özelleştirme yoluyla yerli yabancı sermayeyi bırakırken üst karar organı olarak da üst kurullar oluşturuluyordu. Radyo televizyon üst kurulu, para kurulu, şeker kurulu ve benzeri gibi. Hem de SEK, EBK gibi kitlerin özelleştirilmesinin yarattığı tarımdaki yıkım bilindiği halde. Zaten daha 17. Standby Anlaşması imzalanırken özelleştirme anayasal kurum haline getirilmiş, tahkim kamusal davalarda Danıştay'ı karar organı olmaktan çıkarıp uluslararası hakemlere bırakmıştı. Alt başlık 4. Bankaların yaşadığı kriz ve çöküşleri. Bu paragrafta verilen rakamlar, bilgiler, günlük gazeteler, dergiler ile Türkiye Bankalar Birliği ve BDDK internet sayfalarından derlenmiştir. İ1. Türkiye'nin yaşadığı bu kitapta incelenen bütün büyük krizlerde bankaların ve benzer mali işlemleri yerine getiren diğer mali kurumların 1982-83 para krizinde bankerler, 94 krizinde mali aracı kurumlar gibi büyük sarsıntı yaşadıkları az ya da çok sayıda çöküşler olduğu görülür. Ancak bu krizlerin hiçbirinde bankalardaki çöküşün krizden önce başladığı ya da devlete son krizdeki oranda ağır yükler getirdiği görülmedi. Hatta yaşanan son krizin bu denli şiddetli olmasının temelinde bankaların krizinin yattığı dahi söylenebilir. TMSF 1997'de 1, 98'de 1, 99'da 6, 2000'de 3 yani toplam 11 banka 2001 krizi öncesinde transfer edilmiş bulunuyordu. 2001'de 9, 2002'de 2 banka daha aktarıldı. Bankaların sorunlu olduğu çok açıktı. Bu değerlendirmeyi Profesör Doktor Ercan Uygur'un 7 Nisan 2001 Türkiye Ekonomi Kurumu'nda yaptığı tartışmanın metni de desteklemektedir. Yapısal uyum sürecinde en önemli konulardan biri olduğu bilinen bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasıydı. Ancak TMSF bünyesine yeni bankalar eklendikçe batık banka sayısının çok yüksek olduğu ve sistemin sanıldığından da zor durumda olduğu duygusu yaşandı. Üstelik bazı kuralların da uygulanmadığı anlaşıldı. 1999 Eylül ayı sonunda bir önceki yıl sermayelerinin %50'den %30'una indirilen açık pozisyon sınırı yeni bir indirime tabi tutulmuş %20'ye düşürülmüştü. Ancak Kasım 2000 öncesinde bunun 10 katı açık olduğu, bunda uygunsuz vadeli işlemlerle kapattıkları görüldü. Yani pek çok banka konulan kurallara uymuyordu. Bankaların bir kısmında yasa kural dışı olan bir diğer durum daha kuruluşlarında geçerliydi. Özel sermayeli yerli ticari bankaların sayısı 1990'da 25 iken 1997'de sayıları 36'ya çıkmıştı. Yeni banka kurulmasını teşvik eden etkenlerden biri yüksek faizli hazine bonolarıydı. Sırf bundan yararlanmak için yeni banka kurulduğu söyleniyordu. Dış dünyaya oranla çok yüksek olan hazine bonosu faizlerini faiz arbitrajı yoluyla değerlendirmek için dış dünyadan kısa vadeli kredi alıyorlar. Pozisyon açıklarının önemli kısmı da buradan kaynaklanıyordu. Bu da bankaların büyüme eğilimindeki pozisyon açıklarından ötürü ortaya çıkabilecek döviz fiyat artışlarına karşı rizikolarını çok büyütmekteydi. Diğer yandan varlıkları arasında yer alan hazine kağıtları stokları büyürken hazine bonosu satışlarının %80'ini bankalar alıyordu. Faiz haddi bono fiyatı değişmelerine karşı da varlıkları arasında %20'ye vardığı için duyarlılıkları çok artmaktaydı. Bu iki değişkenin çok oynak olduğu 1998-2001 arasındaki yıllarda bankalar ateşle oynar gibiydi. Nitekim 2001 krizini izleyerek daha fazla banka batışını önleyebilmek için hazine dövize endeksi yaklaşık 10 milyar dolar tutarında hazine kağıdını bunlara satarak açık pozisyonlarını karşılayabilmelerini sağladı. Böylece bataktan kurtardı.
İ2.
Banka bataklarında rol oynayan bir diğer etken, ahbap çavuş kapitalizminin getirdiği yeterli sermayesi olmayan, kurucusunun kişiliği şaibeli kişilerin bankacılık lisansı almalarını siyasetçilerin sağlamaları, usulsüzlük olduğunu bildiren müfettiş raporlarını hasır altı etmeleri, işleme koymamaları oldu. Bunların bir kısmı topladıkları mevduatları grup şirketlerinin açıklarını karşılamak için kullanıyor, batak kredi olarak kaydediyor, kimileri de düpedüz usulsüz işlemlerle dışarı para kaçırıyordu. Bir kısmındaysa bataklar daha masumane biçimde istikrarsız piyasa ortamında ortaya çıktı. Şirketler grupları bankaların uyguladıkları yüksek faizlerle kredi almaktan kaçınmak için bir banka sahibi olmak istediler. Böylece şirketlerini kendi bankaları yoluyla istedikleri gibi fonlayacaklarını kabul ettiler. İstikrarsız ortamda şirketler sarsılırken krediler geri dönmeyince grup şirketleriyle birlikte bankanın da batak durumda kaldığını gördüler. Yüksek faiz hatlarında ve gayri safi milli hasılaya yüksek oranda kamu borçlanmasının özel şirketleri kredi piyasasından dışlama etkisi, crowding out yarattığı, şirketleri kendi banka arayışlarına soktuğu da bir gerçektir. Demirbank gibi banka sistemi içinde özgün yeri olan büyük boyutlu bankanın konumu ise farklıydı. Gecelik repo ile finanse ettiği uzun vadeli devlet tahvilleri biriktirmişti. Kasım 2000 krizinde likidite sıkıntısına girdiğinde diğer büyük bankaların kredileri kestiğine tanık oldu. Likidite krizinden çıkamadı ve TMSF'ye devredildi. İ3. TMSF'ye devredilen bankaların 12'si birleştirildi. 5'i satıldı. Biri de tasfiye edildi. Ancak kriz başlarken kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK, batak bankalara ilişkin çeşitli suçlamalara maruz kalırken, TMSF'nin de en uygun işlem yöntemini uygulamadığı için devlete halka binen yükü artırdığı suçlaması ortaya döküldü. 1994'teki banka paniğinde ticari bankalar çökme tehdidiyle karşılaşınca TMSF kurulmuştu. Hükümet bankalardaki sadece ve sadece tasarruf mevduatına faiz hariç 50 milyar TL'lik sınıra kadar devlet güvencesi tanımıştı. Ancak bunun için bankanın iflas ettirilmiş ya da bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin iptal edilmiş olması şartını eklemişti. BDDK bu koşulu 2002 sonu itibariyle TMSF'ye devredilmiş bankalar için geçerli kılmadı. Bankaların iflasa talep edilmeden ya da izinleri iptal edilmeden TMSF'ye devredildiler. Bu nedenle devlet her türlü mevduata, tasarruf ve ticari mevduat, her türlü banka alacaklısına, yerli, yabancı bankalar, diğer alacaklılar sınırsız ödeme yapma durumunda kaldı. Bu da devletin Cumhuriyet tarihinde görülmedik ölçüde yük altında bırakılması demek oluyordu. Bakınız 9. bölüm. Banka paniği bankalardan hızla mevduat çekişine yol açınca IMF devreye girmiş, TMSF böylece kurulmuştu. IMF'in amacı özellikle yabancı alacaklıların kredilerini garanti altına almaktı. 1994'te getirilen TMSF'nin mudilerin ve bankaların rizikolar karşısında davranışları itibariyle ciddi bir saflığın tehlikesi, moral hazard olayı yarattığında belirtmek gerekir. TMSF'nin 1994 krizinden sonra da devrede olması bankaları mevduat çekmek için faiz yarışına cesaretlendirirken mudileri de yüksek faizin yüksek riziko karşılığı olabileceği olgusunu göz ardı etmeye götürdü. Rizikoların her iki tarafta da göz ardı edilebildiği bir durum ortaya çıkmıştı. İ4. Kamu bankalarının yani TC Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası'nın durumuna gelince, bunların içine düştükleri batak da birkaç kaynaktan geliyordu. Siyasetçilerin yine ahbap çavuş kapitalizmi anlayışı çerçevesinde eşe dosta bu bankalardan dağıtılmasını sağladıkları kredilerin büyük kısmı geri dönmemişti. Olayın bir diğer kaynağı yine siyasetçilerin hükümetin ekonomi politikasını yürütürken ortaya çıkıyordu. Tarıma verilen destekler, KOBİ'lere verilen destekler, bütçe açığını daha da büyütmemek için Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın görev zararı olarak kaydediliyordu. Ayrıca kaynak ihtiyacı artan bu bankalar fon bulmak için yüksek faizle mevduat toplama ya da özel bankalardan kredi alma durumunda kalıyordu. Üstelik zor durumdaki Emlak Bankası da Ziraat Bankası'na devredildi. BDDK'nın verdiği bilgilere göre Ziraat Bankası'nın görev zararı 9.3 milyar, Halk Bankası'nın 8.1 milyar dolar, toplam 17.4 milyar dolar kadar oldu. Emlak Bankası zararı ise göreli küçüktü, 31 milyon dolar kadar. İ5. Ticari bankaların ve kamu bankalarının devlete, halka bindirdiği yük 47.3 milyar dolar, bir diğer hesaba göre 46 milyar dolar kadar oldu. Yani devlete, halka binen yük gayri safi milli hasılanın %20'sine vardı. Belirtelim ki yükselen pazar ülkelerinin bir kısmı yaşadıkları krizlerde çok büyük banka bataklarıyla karşılaştılar. Bu yükün daha yüksek olabildiğine tanık oldular. Örneğin Arjantin, Endonezya gibi krizden krize savrulan ülkelerde bu oran %50 civarında olurken bazılarında da kriz daha kolay atlatıldı. Nedeni banka bataklarının gayri safi milli hasılanın %10 veya altında kalmış olmasıydı. Banka bataklarının oranıyla yaşanan kriz, durgunluk süresinin uzunluğu ve bunların şiddeti arasında yakın bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Japonya gibi dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip bir ülke dahi 1990'da Tokyo borsasının çöküşünü izleyerek yaşadığı finansal krizi 10 yıl süreyle atlatamamış, ancak 2000'li yıllarda biraz canlanmaya başlayabilmiştir. İ6. 2001 krizi sonrasında yaşanan banka kriziyle Türkiye'deki yerli özel ticari banka sayısı 1997'de 36, 18'e, kamu bankası sayısı da 1997'de 5, 3'e inmişti. Demirbank, bir İngiliz bankası olan ve dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan HSBC'ye satılmıştı. Koçbank'ın yarı hissesi Unicredito, İtalyan bankasına satılmış, Garanti Bankası da bir diğer İtalyan bankasıyla ortaklık kararı olmuştu. Yerli ticari bankalar şubelerini azaltıp faaliyetlerini daraltırken yabancı bankaların piyasa payı giderek artıyordu. Profesör Stiglitz 28 Nisan 2004'te İstanbul'da verdiği konferansta bu bağlamda şu bilgileri iletti. 1994 krizinde Meksika Ulusal Bankası dışında bütün bankalarını, Arjantin sürekli yaşadığı krizlerde neredeyse bütün bankalarını yabancıların ele geçirdiğine tanık oldular. Ancak yabancı bankalar bu ülkelerin KOBİ'lerine kredi vermediklerinden bu ülkelerin KOBİ'leri de çöktü. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Türkiye'de toplam banka aktiflerinde yabancıların payı 1990'da %3,5 iken 2004'te %3,4, kredilerde sırasıyla %3,5 ve %4,7, mevduatta %2,4 ve %2,5, öz kaynakta %3,8 ve %4,5'tür. Meksika için 2002 itibariyle yabancıların payı olarak verilen rakam %88, Arjantin için %49, Kore için %12'dir. Kısacası bankaların sarsıntısı, çöküşü, yarattığı vasıflı iş gücü işsizliği, devlete bindirdiği yük dışında bir de yabancıların mali piyasalara egemenliğinin getirdiği sorunlarla anılmaktadır.